Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bir Dönem Bir Çocuk Altan Öymen 1. Kaset 1. Yüz Doğan Kitap 8. Baskı Ocak 2003 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra 56oğlu. Bu kitapta Altan Öymen'in çocukluğuyla birlikte 1930'lu 1940'lı yılların hikayesi var. Dönem çok ünlü bir dönem. Konuları arasında 2. Dünya Savaşı'nın öncesi var, kendisi var, sonrası var. Savaşa girdik giriyoruz günleri, Trakya sınırındaki köprülerin atılması, İstanbul'un boşaltılması, karartma geceleri, opera geceleri, köy enstitüleri devrimi, ırkçılık, turancılık davası, Tan gazetesinin basılması, çok partili hayatın ilk seçimi, dönemin olayları arasında. Dönemin adı geçenleri arasında da Atatürk'ten İnönü'ye, Churchill'den Stalin'e, Hitler'den Mussolini'ye, Roosevelt'ten Nazım Hikmet'e, Sabahattin Ali'den Nihal Atsız'a kadar zamanın birçok ünlü kişisi var. Tarzan, Shirley, Münir Nurettin, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Arsen Lüpen, Cingöz Recai, Fenerbahçeli Cihat, Beşiktaşlı Hakkı da dahil. Ve tabii Altan Öymen'in babası Hıfzır Rahman Raşit, annesi Nezaket Öymen, kardeşleri Örsan Öymen ve Gülden Öymen, Hacaloğlu da yazarın anlattığı kişiler arasında. Altan Öymen 1932'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Mesleği 18 yaşından beri gazetecilik. Ulus'ta, Akşam'da, Cumhuriyet'te, Milliyet'te 10 yıllarca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar, başyazar olarak çalıştı. Anka Ajansı'nı kurdu. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ve televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. Almanya'da basın ateşeliği yaptı. 1961'deki kurucu meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. Milletvekilliği, bakanlık, parti ve grup yöneticiliği yaptı. Politikadaki son görevi CHP Genel Başkanlığı'ydı. Ön söz. Değerli okurlarım, bu kitap resimleri de olan bir anılı kitap dizisinin ilk kitabı. Benim çocukluk yıllarımda, 1930'larda, 40'larda olup bitenlerin hikayesi. Anı demiyorum, anılı kitap diyorum. Çünkü içinde kendi yaşadıklarım da var, çocukken farkına varsam bile bilincine varmadığım ama büyüyünce öğrendiğim olayların iç yüzü de var. Dönem ünlü bir dönem. Atatürk yönetiminden İsmet Paşa yönetimine geçiş dönemi. Bir yandan da İkinci Dünya Savaşı dönemi. Savaşın hemen sonrasında da Türkiye milli şef rejiminden çıkıyor, demokratikleşme sürecine giriyor ama komünizm korkusuyla birlikte giriyor. Bugünkü birçok tartışma konumuz o yıllarda ortaya çıkmış veya daha önce çıkmış olsa bile o zaman şekillenmiş. O yüzdendir ki o yılların olayları bugün de sık sık basının ve siyasetin gündemine giriyor. Aradan onca zaman geçtiği halde hatırlanmaları gerekiyor. Kitabın sayfalarını karıştırınca benim çocukluğumla birlikte o olayları da göreceksiniz. Bazılarını tek tek ayrıntılarıyla ele alan çok değerli araştırmalar da yayınlandı. Ama sanıyorum ki hepsinin bir zaman sırası içinde topluca hatırlanmasında fayda var. Çünkü her biri o dönemin koşulları altında ve belirli sebep-sonuç ilişkileri içinde ortaya çıkmış. Birbirini etkilemiş. Tabii benim çocukluktan gençliğe geçiş dönemimi de etkilemiş. Ön sözdeki sözüm bu kadar. Gerisine bundan sonraki sayfada başlıyorum. Saygılarım ve en iyi dileklerimle Altan Öymen. 1. Radyo Çağı. Ankara'dan ilk anı. Ses nereden geliyor? Şükran ve Selami. Meclis bahçesindeki balıklar. Atatürk'ün heykeliyle kendisi. Ankara, Ankara. Babam Trabzonlu, annem Bolulu. 1932 yılında İstanbul'da doğmuşum ama babamın görev yeri değişince Ankara'ya gelmişiz. Hatırımda kalan ilk olay da Ankara'da geçti. Eve radyo geldi. Yıl 1936 olmalı. Yani benim 4 yaşında olduğum zaman. Günlerdir geldi gelecek deniliyordu. Nihayet bir akşam geldi. Daha önceden yeri hazırlanmıştı. Yüksek bir radyo sehpası edinilip misafir odasının baş köşesine yerleştirilmişti. Bir akşam vakti iki kişi getirdi onu. Yerine koydu. O etrafı tahta kaplı büyük bir kutuydu. Önünün bir bölümünde koyu renk bir cam vardı. Üzerinde çizgiler, işaretler doluydu. Bir bölümü de kalın gri bir kumaşla kaplıydı. Kutunun arkası düzdü fakat üstünde delikler vardı. Bir yerinden teller çıkıyordu. Telleri duvara çaktıkları küçük bir alete bağladılar. Pencerenin dışında da bir şeyler yaptılar. Sonra radyonun camının altındaki düğmelerle oynadılar ve herkesin heyecanla beklediği şey oldu. Radyonun içinden sesler çıkmaya başladı. Sesler önce cızırtı halindeydi. Bir gidiyorlar, bir geliyorlardı. Parazit sözünü ilk o zaman işitmiş olmalıyım. Parazit yapıyor, dediler. Düğmelerle oynandıkça parazitler ya müzikleşiyor ya da konuşma haline geliyordu. Konuşmalar önce bizim anlamadığımız dillerdeki konuşmalardı. Ama bir süre sonra babam gibi konuşan bir erkek sesi duyuldu. Düğmelerle oynama işi bırakıldı. Orada kalındı. Orada da parazit oluyordu ama az oluyordu. Herkesin yüzü güldü. Annem benimle dalga geçti. Bak bakayım Altan, ses nereden geliyor? Dolabın arkasında biri mi var? Dedi. Gerçi daha başta sesin tellerden geldiği sonucuna varmıştım. Ama herhalde bundan emin değildim ki annemin dediğini yaptım. Gidip radyo dolabının arkasına baktığımı hatırlıyorum. Orada kimse olmadığını gözlerimle gördüm. Bunun güveni içinde anneme durumu bildirdim. Tellerden geliyor. Bu açıklamam odadakilerin toplu gülüşmesiyle karşılandı. O günden sonra radyo ailemizin akşam saatlerinin en saygıdeğer üyesi oldu. Odaya baş köşeden bakan görkemli konumu üstüne örtülen dantel işlemeli bir örtüyle daha da pekiştirildi. O konuşurken herkesin dinlemesi veya en azından sesini çıkarmaması esastı. Babam özellikle belirli bir sesin söylediklerini sonradan anlayacaktım ki haber yayınlarını büyük bir dikkatle dinlerdi. Annem de bana o sırada aklıma bir şey gelir de söylemek istersem eliyle sus işareti yapardı. Böylece radyo çağına geçmiş olduk. Radyonun gücü. Bu galiba bizim ev için biraz gecikmiş bir geçişti. Bu satırları yazarken merak edip baktım. Ankara'da düzenli radyo yayınları 1933'te başlamış. Evimizin radyoya kavuşması ondan 3 yıl sonra. Bu gecikmenin nedeni herhalde bizim memur ailesinin bütçe imkanlarıyla ilgili. Çünkü ülkemizdeki radyo tarihiyle ilgili yayınlarda yazıyor, hepsi ithal malı olan radyoların fiyatları o yıllarda hayli yüksekmiş. İstatistiklere göre 1936 yılındaki 15 milyonluk Türkiye'de radyo sahiplerinin sayısı ancak 10 bine çıkabilmiş. Radyodan daha önce gelişip taş plaklardan müzik dinleme olanağı veren gramofonlar daha pahalıymış. Satın alabilenleri daha az olmuş. Ben o aleti radyodan sonra gördüm. Radyoya kavuşanların azlığının bir başka nedeni var. O zamanki Türkiye'nin çok büyük kısmında elektrik de yok. Elektrikten sadece İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerle bazı il ve ilçe merkezleri sürekli olarak faydalanabiliyor. Pilli veya transistörlü radyolarda daha gelişmediği için elektriksiz olan yerlerde radyoya ulaşmak daha da güç. Kaldı ki Türkiye'de o sırada var olan iki radyo vericisinin, Ankara ve İstanbul radyolarının yayın alanları da çok dar. Yayınlar elektrikli yerlerinde bir kısmına ulaşamıyor. Oysa radyo 1930'lu yılların başlangıcında Avrupa'da büyük bir hızla yaygınlaşmış ve büyük kitleleri etkileyen en önemli araç haline gelmiş. O araçtan en çok faydalananlar da devlet gücüyle birlikte radyonun gücünü de ellerinde tutan siyasetçiler. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Sovyetler Birliği'nde Stalin rejimleri radyoyu kullanarak diktatörlüklerini pekiştiriyorlar. İngiltere, Fransa gibi demokratik ülkelerin hükümetleri de halktan yeniden oy almak için gene radyodan medet umuyorlar. Onu en etkili şekilde yönlendirmenin yollarını arıyorlar. Yani radyo birçok ülkede televizyon çağının başlayacağı günlere kadar uzun yıllar sürecek olan kamuoyu egemenliğini çoktan başlatmış ve geliştiriyor. 1936 yılının Türkiye'sinde biz bu sürecin daha başındayız. Asıl daha sonraları anlayacağız bu radyo işinin siyasal açıdan ne kadar önemli olduğunu. Hele 1950'lerde radyo yüzünden çıkan sorunların 27 Mayıs ihtilaline kadar giden sonuçlarını göreceğiz. Ayrıca ihtilal yapmanın en önemli koşulunun da radyo evini işgal etmek olduğunu öğreneceğiz. Ben de sırası gelince anlatacağım. O günlerde ise radyonun benim için anlamı evi süsleyen ve seslendiren bir çeşit sihirli kutu olmasıydı. Tabii tüm ailemizi memnun eden bir marifeti de konu komşuya karşı bir statü sembolü olmasıydı. Evimiz biraz geç de olsa artık mahallemizde sayısı fazla olmayan radyolu evlerin arasına girmişti. Ev ve evdekiler. Biraz evden ve evdekilerden söz edeyim. Ev, Ankara'nın Ulus Meydanı'na yakın bir mahallesindeki dar sokaklardan birindeydi. Eski bir ahşap evdi. İki katlıydı. Arkada çok dar bir bahçesi vardı ama önü sokakla bitişikti. Sokak taşlı topraklı ama toprağı daha fazla olan bir sokaktı. Yağmur yağınca su ve çamur içinde kalırdı. İki yanında gene bizimkine benzer ahşap evler vardı. Çoğu iki katlıydı. Alt kattaki pencerelerinin önü demirliydi. Demirler yukarıdan aşağıya gelip aşağıda genişler ve yuvarlaklaşırdı. Ulus Meydanı etrafındaki benzerleri gibi şimdi o sokakta, o evde çoktandır yok. Yerlerinde büyük binalar, işhanları var. Evin içinde gündüzleri daha çok anneannem vardı. Alt katta yarısı kiler, yarısı mutfak olan ama gündüzleri oturma odası işlevini de gören yerdeki odun kömürü ocağında, bazen de mangalda yemek pişirirdi. Başı genellikle örtülüydü ama evde açık başla dolaştığı da olurdu. Zayıftı, hiç boş durmazdı. Yemek pişirmenin ve namaz kılmanın yanında benimle meşgul olurdu. Hava güzelse gezmeye götürürdü, değilse masal anlatırdı. Akşamüstü annem eve gelince yukarı kattaki radyolu misafir odasına çıkardık. Yemek odası da yatak odaları da o kattaydı. Anneannem beni ona devredip nakış işlemeye başlardı. Zaten gençliğinde kız okulunda öğretmenmiş. Öğrencilerine nakış da öğretirmiş, öğretmenlikten emekli olmuş. Adı Feride'ydi, Boluluydu. Kocası tüccar Agah Bey'i genç yaşında kaybetmiş, iki kızını okutmaya çalışmış ve bunu başarmıştı. İkisi de ilkokul öğretmeni olmuştu. Annem Nezaket büyük kızıydı. Herkesin annesi gibi güzel bir kadındı. Tabii bence öteki annelerden çok daha güzeldi. Güler yüzlüydü. Arada bir kaşlarını çattığı, beni azarladığı olurdu ama sonradan gönlümü alırdı. Babam Hıfzır Rahman Raşit hayli kiloluydu. Onun da mesleği öğretmenlikti. Ama esas görev yeri artık o zamanki adı Marif Vekaleti olan Milli Eğitim Bakanlığıydı. Öğretmenliğini de Gazi Terbiye Enstitüsü'nde, sonraki adı Gazi Eğitim Enstitüsü, sürdürüyordu. Bir bacağı biraz aksardı. O da güler yüzlüydü. Bazen ciddileşir, evdekilere talimat verirdi. Söyledikleri yapılırdı. Annem de, anneannem de babamla siz diye konuşurdu. Annem evlenmeden önce babamın öğrencisiydi. Ben babamla başlangıçta sen diye konuştuğumu hatırlıyorum. Sonradan anneme bakarak ben de siz demeye başladım. Annem de bunu teşvik etti ve babama siz demem hep öyle devam etti. Sokak. Evin dışındaki toprak sokaktan da hatırımda kalan üç kişi var. Gerçi mahallede itişip kakışarak bir şeyler oynadığımız bazı çocuk yüzleri de gözümün önüne geliyor. Fakat o üç kişiyi isimleriyle de biliyorum. Biri karşı kapı komşumuzun kızı Şükran, akranım. Annesi anneme ziyarete geldiğinde onu da getirirdi. Biz de onlara giderdik. Evdeyken konuşur, oynardık. Ama sokakta rastlaşırsak sanki hiç tanışmıyormuşuz gibi başını öteki tarafa çevirirdi. Şimdi düşünüyorum, galiba bunu ben de doğal karşılardım. Aile arasında buluştuğumuz zaman sebebini sormazdım. Herhalde mahallenin geleneği öyleydi. Yaşları çok küçük de olsa kız çocuklar erkek çocuklarla sokakta konuşmazdı. Şükran'ı daha çok bizim pencereden onların penceresine bakarak görürdüm. Hava güzelse zemin kat penceresinin içine oturup bacaklarını demirlerin arasından dışarı sarkıtırdı. Siyah uzun fitilli çorapları vardı. Hatırımda kalan ikinci kişi 3-4 ev ötedeki bakkalın oğlu Selami. O da ben akrandı. Tanıdığım ilk gözlüklü çocuktu. Onunla da konuşur, oynardık. Bakkalın adını da unutmamışım. Hikmet Balkaner. Mavi önlük giyerdi. Müşterilerine hizmet için koşuşur dururdu. Sonradan işini büyüttü. Şehrin yeni semtlerine geçip market gibi büyük dükkanlar açtı. Onu ve çocuklarını daha sonra da gördüm. Adı belleğime herhalde o yüzden yerleşti. Sokaktaki tek alışveriş yeri bakkal değildi. Bir de sokaktan geçen seyyar satıcılar vardı. Sucu, yoğurtçu, yumurtacı, karpuzcu, şekerci, süpürgeci, tabak, çanakçı. Tabii satıcının yanında alıcı da vardı. Eskici, Bazısı iki işi birlikte yürütüp takas usulüyle çalışırdı. Evden aldığı eski elbisenin bedelini parayla değil, tabak çanakla öderdi. Hizmet sektörü de vardı. Hallaç gibi, kalaycı, bileyici gibi. Sokaktan motorlu taşıt aracı pek geçmezdi. Ankara'nın otomobil gibi, kaptı kaçtı gibi motorlu taşıt araçları zaten sayılıydı. Bizim dar ve toprak sokağa ise hiç girmezlerdi. At arabasının sokağa girmesi de nadirdi. Ama sokak satıcıları, sattıkları ürüne göre tablaları, torbaları, merkepleri veya elle çektikleri arabalarıyla hiç eksik olmazlardı. Çoğunun pazarlama biçimi müzikaldi. Mallarını şarkı gibi melodili sesler ve sözlerle tanıtırlardı. Ayrıca alışveriş için açılan kapıların önünde sürdürülen pazarlıklarda herkesin işiteceği kadar yüksek sesli olurdu. Bütün bunlar sokağa canlılık kazandırırdı. Evde oturup pencereden bakanların canı sıkılmazdı. Bir başka alışveriş yeri Haldi. Ankara'nın Ulus civarındaki perakende alışverişe açık olan, bugün de nasılsa yerinde duran Hali bizim eve yakındı. Annemin okulunun hemen üstündeydi. Annem bazen beni de götürürdü. Oraya gidilince biraz toplu alışveriş yapılırdı. Alınan erzak sırtları küfeli hamallara taşıtılırdı. Ben de evin kapısının önünde küfenin boşaltılmasına küçük paketleri çıkararak sözüm ona yardım ederdim. Atatürk'e selam. Anneannemin beni gezmeye götürdüğü yerlerden biri Ulus'taki meclis bahçesiydi. Bizim evden yürüyerek kısa zamanda giderdik. Şimdi orası kısmen müze haline gelmiş olan 2. meclis binasının bahçesi. O zamanlar meclis o binada çalışırdı. Bahçesi de halka açıktı. Ağaçları, çimleri bakımlıydı. Birbiriyle bağlantılı havuzları vardı. Havuzların içinde kırmızı balıklar yüzerdi. Benim balığı ilk görüşüm oradadır. Hatta galiba bir süre tüm balıkları kırmızıdır sanmıştım. Akşamüstleri bahçeye bando gelir, müzik çalardı. Halk kadınlı çocuklu etrafında toplanır, dinlerdi. Oradan evimize Ulus Meydanı'ndan geçerek giderdik. Ulus Meydanı'nın merkezi Atatürk'ün at üstündeki heykeliydi. Herhalde anneannem öğretmiş olacaktı. Oraya varınca heykeli asker selamıyla selamlardım. Aynı şeyi başka çocuklar da yapar mıydı bilmiyorum ama annem veya babam bizim evin, benim teyze amca dediğim, ziyaretçilerine bunu söylerlerdi. Altan Atatürk'e hep selam verir derlerdi. Onlar da bana aferin derlerdi. Atatürk'e en üstün saygıyı göstermek zamanın Ankara'sında çok doğal bir davranıştı. Gerçi bunu onun heykelini selamlamaya kadar götürmek biraz abartma sayılabilirdi. Ama bunu yapan çocuksa o da doğal karşılanırdı. Atatürk'ün kendisi de heykelleri gibi sanırdım. Boyu bosuyla da herkesten büyük, değişik giysili, sert yüzlü, insanüstü biri gibi. Annem beni o zamanki adı emniyet abidesi olan güvenlik anıtına da götürmüştü. Atatürk orada da öyleydi. O heykeline de selam vermiştim. Daha sonraları bir gün babamla birlikte gezerken bir şey oldu. Herkes telaşlandı. Babam dedi ki, bak bak Atatürk. Baktım ama göremedim. Gösterdiği yerde 7-8 kişi birlikte yürüyordu. Hangisi Atatürk'tü? Hiçbiri o heykele benzemiyordu. Babam, işte ortadaki diyordu. Ortadaki, üstelik yanındakilerin bazısından daha kısa boyluydu. Yavaş yürüyordu. Yüzü de o kadar sert değildi. Gülümsüyordu. Atatürk gerçekten o muydu? Önce inanamadım. Babamın ısrarı üzerine inanınca da doğrusu biraz hayal kırıklığına uğradım. Tabii babam tekrar tekrar anlattı ki Atatürk'ün büyüklüğü boyunda bosunda, yüzünde değildi, yaptıklarındaydı. Atatürk ülkeyi düşmanlardan kurtarmıştı. O başımızdayken her şey daha iyi olacaktı. Ankara, Ankara. Atatürk başımızdayken her şeyin daha iyi olacağı, insanı umutlu ve mutlu kılan genel bir inanç halindeydi. Büyükler bu inancın her alandaki dayanaklarını padişahlar dönemi, Atatürk dönemi karşılaştırmasını bizzat yaparak görmüşlerdi. Ama başkent Ankara'da bunun benim gibi küçükleri etkileyecek örnekleri de eksik değildi. Özellikle inşaat alanında. Şehir büyük bir şantiyeyi andırıyordu. Her yerde inşaat işçisi çalışıyordu. Bir yandan Ulus Meydanı'nı da içine alan eski Ankara'nın içinde ve etrafında yeni yeni binalar yapılıyordu. Bir yandan da Çankaya'ya giden yolun iki tarafındaki boş arazide adı da Yenişehir olan yepyeni bir şehir kuruluyordu. Sonraki adlarıyla Kızılay, Kocatepe, Demirtepe, Maltepe, Bakanlıklar gibi yerleri kaplayan bölge. Herhalde o sıralarda veya belki daha sonra ben de öğrendim, Ankara'nın bir de marşı vardı. Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara, senden yardım umar her düşen dara, yetersin onlara, güzel Ankara. Özetle, babamın İstanbul'dan tayin edilerek geldiği, benim de yavaş yavaş öğrendiğim Ankara, Atatürklü, marşlı, inşaatlı, inançlı ve bunlardan dolayı da hayli gururlu bir Ankara'ydı. O Ankara'nın kadrolarında çalışmaktan mutlu olanlardan biri de babamdı. Şimdi biraz onu ve onun yaşama başladığı çağı anlatayım. 2. Radyosuz Çağ. Hıfzırrahman adı, yüzyılın başındaki Trabzon. Abdülhamid'in Cülus Kutlamaları, İstanbul 1904, Sarrafopolis'in Sefaretleri, Midilli'de Bir Hakim Ailesi, Öğretmen Evliliği. Benim hayatımın ilk yılları Türkiye'deki Atatürk dönemine rastlıyor. Babamın ilk yılları da Abdülhamid dönemine. Babam Trabzon'da yüzyılın başında doğmuş, 1900 yılında. Miladi takvime göre Temmuz ayında. O zamanlar günü gününe nüfus kaydı pek yapılmıyor ama el yordamıyla yapılan bir hesaba göre 10 Temmuz'da. Babası dedem Mehmet Raşit'in Hoz köyünde ve civarında, bugünkü havaalanının bulunduğu yer, toprakları var. Fakat kendisi okumuş, hakim olmuş. Trabzon'da ceza hakimliği yapıyor. Topraklara akrabaları bakıyor. Dedemin eşinin, babaannemin adı Hafize Mesrure, adı gibi Kur'an okumuş, hafız olmuş. Babam ailenin ilk erkek çocuğu, ailenin daha önce doğan bir kız çocukları var. Ben doğmadan önce ölen halam Nusriye, fakat ilk erkek çocuk o zamanın gelenekleri içinde özel bir önem taşıyor. O nedenle dedem at koyma işini törensel hale sokmuş. Bunu Trabzon'un ünlü hocası Cudi Efendi'den rica etmiş. O da düşünmüş, özgün bir ad aramış. Bir dua okuyup Hıfzırrahman olsun demiş. Hıfzırrahman Osmanlı donanmasındaki bir geminin adı. Bir ara Trabzon'a da gelmiş. Cudi Efendi herhalde ondan esinlenmiş. Fakat alışılmamış bir ad. O vakte kadar Hıfzırrahman adındaki başka bir kimseyi işiten yok. Hıfzılar var ama Rahmanları yok. O yüzden yanlış anlaşılabiliyor, yanlış yazılabiliyor. Bunun ileride anlatacağım bazı ilginç sonuçları da ortaya çıkıyor. Fakat babamın ailesinin de, büyüyünce kendisinin de, sonradan biz çocuklarının da alışıp benimsediği bir ad. Trabzon 1900. Trabzon o zamanlar Osmanlı Sultanlığı'nın doğudaki en önemli ticaret merkezi. Ülkede kara ulaşımı olanakları çok sınırlı. Doğu Anadolu'ya gidecek mallar normal olarak Trabzon'a kadar deniz yolundan gönderiliyor, karayoluna oradan geçiliyor. Trabzon'la Erzurum ve Tebriz arasında düzgün olmamakla birlikte deve, katır, merkep, at ve kısmen de öküz arabasıyla nakliyat yapılabilen tarihi yol var. Sadece iç ticaret yolu değil, İran'a ve İran üzerinden diğer Asya ülkeleriyle yapılan ticaretin de uluslararası transit yolu. Fakat o niteliği son sıralarda hayli zayıflamış. Çünkü Ruslar rakibimiz olmuş. Batum limanını tren yoluyla içeriye bağlamışlar. İran'a mal naklini çok daha ucuza çıkarıyorlar. Bizde ise o ünlü Trabzon-Erzurum yolu zaman içinde daha da bozulmuş. Hava durumuna göre sık sık geçit vermez hale geliyor. Yeniden yapılması gereğini herkes kabul ediyor. Ama hazırlanan büyük projeye rağmen bir türlü yenilenememiş. Çünkü devlette para yok. Bunun sonucu olarak da İran ticaretinin evvelce %40'ı o yoldan yapılırken bu oran %10'a kadar inmiş. Devlette para yokluğu, Osmanlı Sultanlığı'nın her yeri gibi Trabzon'da da en önemli sorun. Yaşamsal yatırımlar bu yüzden yapılamıyor. Bu özel sektöründe işlerinin bozulmasına yol açıyor. İşsizlik artıyor, herkesin geliri azalıyor. Trabzon'un nüfusu o sıralarda 55 bin civarında. Yaklaşık 10 bini Rum, 4 bini Ermeni, 600'ü İranlı, 1500'ü Avrupa ülkeleri vatandaşı.